Ayrım 2.
Bizi cezalandırıyor musun? Rabin Levi Pavlovich haklı çıktı. Daha da acı olanı, David'in dünyaya dalmasını hiç beklenmedik bir şekilde bizzat kendi eliyle gerçekleştirmesiydi. Şöyle ki, Mesih'in Filistin'e geri dönüp kendi krallığını kuracağı zamana kadar beklemek istemeyen Siyonist örgütler, 1943 yılında vaat edilmiş topraklara göçü yasaklayarak Hitler'in katliamını kolaylaştıran İngilizlere karşı silahlı direnişe geçtiler. Hızla tırmanan, çok sayıda masum insanın ölümüne de yol açan terör, Hasidi cemaatinin dış dünyadan özenle korunan yeşivalarına, havralarına ve giderek evlerine girdi. Tevrat sohbetleriyle yarışır oldu. Birkaç yıl içinde Rabin Pavlovich, korkulan yozlaşmanın Amerikanizm değil, Siyonizm olduğunu dehşetle fark etti. Tanrı'nın sözünün, yani Tevrat'ın esas alınmadığı, layık bir Yahudi vatanı olamaz. Mesih gelmeden önce bir Yahudi vatanından söz edilemezdi. Siyonistlere karşı çıkmak, kendilerine Yahudi diyen bu goyimleri durdurmak, Yahova'nın yolundan çıkmalarını önlemek şarttı. Ne ki kendisini aylarca uykusuz bırakan, büyük ıstıraplara gark eden kararını verip, Yahudilerin bütünlüğünü bozmak pahasına da olsa, anti-Siyonist Yahudileri örgütlemek için Brooklyn sokaklarına çıktığı gün, komşularının bağrını delen nefret dolu bakışlarından başka refakatçi bulamadı. Birleşmiş Milletler'in kutsal toprakları, bir Yahudi, bir de Arap devleti arasında paylaştırılması kararını mahallelerinin sevinç çığlıkları arasında dinledi. Mesih'in hüküm süreceği gerçek Filistin, Ben Gurion başkanlığında yaşayan İsrail, nimetlerini paylaştığı Birleşik Devletler, Tanrı'nın önderliklerini üstlenmesini istediği Hasidiler ile günde 36 saatten 1000 yıl yaşasa doyamayacağı kütüphaneler arasında sevgisini, sadakatini, acılarını hangi birine ve ne kadar paylaştıracağını bilemeden bir namaz kaldı David Pavlovich. 3. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olan bitenin beni şaşkına çevirdiğini itiraf etmekten utanmıyorum. Beklediğim barışın tekamülüydü, savaşın değil. Toplumun barış içinde yeniden düzenlenmesiydi. Kanlı ihtilaller değil, hümanizmdi, kitle katliamları değil. Arıtılmış demokrasilerdi, otokratik diktatörya değil. Bilimin ilerlemesiydi, propagandanın ve gerçeğin yerine geçen otoriter sloganlar değil. Her cephede ilerlemeydi, barbarlığa geri dönüş değil. Peter M. Sorokin, New York, 1941. Asli İsrailoğullarının Tanrı'nın isteklerine yüz çevirdikleri endişesini yeni İsrailoğulları da paylaştılar. 1960, Püritenler için özellikle kötü bir yıl oldu. Katolik John Kennedy'nin başkan seçilmiş olmasını, bu toprakları onun gibilerden sakınabilmeleri için bahşeden Tanrı'ya ihanet olarak değerlendirdiler. Yahova'nın böyle bir ihaneti cezasız bırakması düşünülemezdi. Ve nitekim seçimlerin üzerinden 6 ay geçmeden Küba olayı patlak verdi. Amerikalılar, Vietnam, Orta Doğu ve İran'da yaşayacakları bir dizi yenilginin ilkini Domuzlar Körfezi'nde tattılar. Robert Stephen Auchincloss bu felaketi Tanrı Birleşik Devleti yoksullar karşısında aciz bırakarak tedip etti hükmüyle açıkladı. Diana o gün Püritan ahlakın ekonomik ilkelerini öğrendi. Yoksulluk günahtır. Yoksullar günahkardırlar. Tanrı'nın çalış emrine itaat etmeyenler İlahi teveccühü kazanacak kişilikten yoksun, işe yaramaz serseriler, yoksuldurlar. Öte yandan ateist komünistlerden yani Kennedy liberallerinden esinlenen Yahudi destekli demokratlar, yeni sınır dedikleri programla sarhoş zencilerden beyaz süprüntülere kadar yüz binlerce aylığa tembelliğe teşvik ediyor, zor kazanılmış Amerikan dolarlarını Tanrı'nın vazgeçtiği ülkelerde çarçur ediyorlardı. Zaten eğer Tanrı onlardan vazgeçmemiş olsaydı, bu yoksul ülkeler de Birleşik Devletler gibi servet sahibi olurlardı. Amerikan dış yardımı, Tanrı'nın adetine ters düşen bir uygulamaydı. Martin Luther King, 200 bin kişiyi peşine takıp ünlü özgürlük yürüyüşünü başlattığında, ırk ayrımının yasa zoruyla kaldırılması ihtimalinden dehşete düştüler. Massachusetts Devleti'ni 300 yıl önce, Tanrı'nın isteği doğrultusunda yaşayabilmek için kurmuşlardı. Ve şimdi bunca emekle oluşturdukları okullarını, yemek yedikleri lokantalarını zencilere açmaları isteniyordu. Her şey bir tarafa, kişinin hizmet edeceği insanı seçmesi en doğal hakkı olmalıydı. Tersi despotizmdi, şiddetti, baskıydı. Amerika'yı Amerika yapan ilkelere aykırıydı. Düşünebiliyor musunuz Mrs. White diye günde birkaç kez tekrarlıyordu Mrs. Oceanclaws. Emektar mürebbiyeye, düşünebiliyor musunuz? Yakında o zenciler cafcaflı giysileri, iki ayda hurdalık ettikleri pahalı otomobilleriyle gelecekler ve burada bizim ön bahçemizde Tanrı'dan korkan Amerikalılardan gasp ettikleri vergilerle caka satacaklar. Günay o dönemde Birleşik Devletler'in Tennessee eyaletinin başkentinde Nashville'de öğrenciydi. Bir Türk'ün anlamasını demeyeyim de kavramasına, idrak etmesine, içselleştirmesine imkan olmayan bir dönemdi diye anlatmıştı. Üniversitede zenci hademelerle aynı asansöre binmeyen öğretim üyeleri gördüm. Biliyor musun, Afrikalı öğrenciler sırf Amerikalı zencilerle karıştırılmasınlar diye okula rengarenk yerel kıyafetleriyle gelirlerdi. Daha da ironik olanı, Amerikalı zencileri beyazlar gibi onlar da küçümserlerdi. Neden biliyor musun? 1- köle oldukları için, 2- Amerikan emperyalizmine hizmet ettikleri için. Müslüman Afrikalılar daha da haklıcıydılar. Onlar bir yandan da kendilerini muhteşem İslam medeniyetinin varisleri gördükleri için marjinal Hristiyan mezheplerine, kelime yerindeyse takılan, Amerikan zencilerinden büsbütün uzak dururlardı. Hatırlıyorum, bir defasında o ünlü Özgürlük Kilisesi'nde bir gösteri düzenlenmişti. Bütün gün sürecek bir gösteri olduğu için öğlen yemeği meselesinin de halledilmesi gerekliydi. Soslu makarna pişirilecekti. Yanıma sonradan Malcolm X'in has adamlarından olacak olan biri yanaştı. "Are you a friend?" diye sordu. Meğer harekete olumlu bakıp bakmadığımı sorarmış. Neyse, evet deyince kilisede yemek dağıtımına yardımcı olur muyum diye sordu. Peki dedim. Senegalli bir kız arkadaş var. Onu da alıp gitmek istedim. Hani o da Afrikalı ya, duygudaşlık besler sanıyordum. Ama kız gelmedi. Babası Senegal İlerici Birliği'ne mensup bir milletvekiliydi. Anlaşılan solcu, yine aynı kelimeyi kullanacağım, takıldığı için yan dururmuş. Demin Türk'ün anlamasına imkan yoktu dedim. Ama bunu siyah deri renginden iğrenmek anlamında söyledim. Oysa Amerika'daki ırk ayrımı biraz da eğitimli soyluların Maganda zencilere içerlemeleri şeklindeydi ki bunu anlarsın. Uyuşturucu ticaretinden kazandığı parayı pembe kadillaka yatıran zenci çok da çekilmez olabiliyor. Tabii o zenci ile Mississippi pamuk tarlasında ot yolan zenci arasında hiçbir bağlantının olmadığı gerçeğini kime anlatırsın? Ben yine hikayemize döneyim. Oceanclaws'lar 2. Dünya Savaşı'nın Amerikan toplumunu oluşturan cemaatlerinin etkinlik hiyerarşisini alt üst etmiş olduğunu anlamak istememişlerdi. Oysa dünyanın dört bir tarafında Tanrı ve memleket için omuz omuza savaşan onlarca değişik etnik ve dini kökenli yüz binlerce delikanlının madalyalar ve emekli maaşları ile yetinmeyeceklerini bilmeleri gerekirdi diye düşünüyor insan. Amerika'nın biraz zencileşmesi, çokça da Yahudileşmesiyle sonuçlanacak bu süreç, Kennedy'nin başkan seçilmesiyle noktalandı. Kısaca WASP diye bilinen, beyaz, Anglo-Sakson kökenli, protestan yeni İngiltere'lilerin Birleşik Devletler üzerindeki vesayetleri geri dönülmez biçimde sarsıldı. Asli ve yeni İsrailoğulları, yani Yahudilerle protestanlar, bir arada yaşamaktan öte işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Son umut kırıntıları da yok olmuştu. O da şöyle: ya birden fazla Mesih vardı ya da tekti ama herkesi idare ediyordu. Ve ne yeni ne de eski Kudüs'e dönmeye niyeti vardı. Diğer taraftan nihai silah, atom bombası, rasyonel insanın emrindeki teknolojinin yüzyılın başında umulduğu gibi dünyayı insana elverir kılmayacağını kanıtladı. İnsanoğlunun rasyonel olmadığını, gizli vahşiliğini öğrenmek için Freud'un konferanslarına taşınmaya gerek yoktu. Toplama kampları, Hiroşimalar ve her an gündemde olan savaşlar insanın insana yapabileceğinin televizyon ekranlarından yayılan belgeleriydi. 1914'ten bu yana gündemde olan muazzamlar, muazzam devletler, muazzam fabrikalar, muazzam makineler, muazzam şehirler, muazzam siyasi partiler, muazzam holdingler, muazzam sendikalar, bireyi kimse vazgeçilmez değildir söylemiyle her an ikame edilebilir konumuna yerleştirdi. marjinalliğini defalarca ve gaddarca yüzüne çarptı. Tanrı'nın seçkin kulları hiç kimseyle paylaşamadıkları için iç dondurucu yalnızlıklarını, yarınlarını biçimlendiren olaylarda hiçbir söz hakkına sahip olmadıklarını giderek artan bir çaresizlikle kavradılar. Bundan böyle ne bir Austin Oshinklos'un ne de 200 yıllık Pavlovich hanedanı varisinin kendisinin ya da ulusunun ya da medeniyetinin geleceğine en ufak bir müdahalede bulunma umudu kalmayacaktı. Bireysel çözüm muazzamlara, mega mansion'e isyandı. Onların reddiydi. Kılık kıyafetle başladılar. Protestocuların sayısı protesto edilenleri aşar gibi olunca erkekler bellerine kadar uzattıkları saçlarını maviye boyadılar. Kızlar usturaya vurdular. Hippie, beatnik, punk gibi yerleşik düzeni uyaracağı düşünülen ancak annelere gözyaşı döktürmekten ileri gidemeyen kimlikler muazzam üniversitelerin sosyal bilimcilerine araştırma malzemesi sağlayabileceklerinin keşfinden sonra sevimli gariplikler olarak nitelendirilip pasifize edildiler. Esrar serbest bırakıldı. Dans pistlerinin deşarj hizmetinden anne babalar da yararlanır oldular. Ne ki Başkan Kennedy'nin öldürüldüğü yıl yine atalarından ünlü Püriten eğitimci John Harvard'ın kurduğu Harvard Üniversitesi'nin kız bölümüne kaydolan Alan Catherine, ayaklıkta erdem bulan çiçek çocuklarının tanımıyla henüz tam bir antikaydı. Öte yandan Rabin Levi Pavlovich'in kehaneti doğrulandı. Oğlunun lütuf sandığı dehası laneti oldu. David, cemaat liderliğini küçük kardeşine devredip Harvard'a insanın iç dünyasının bilimsel olarak ne olduğunu keşfetmeye gitti. Freud'la tanıştı. Din kardeşinin insanoğlunun reel fıtratına ilişkin tüyler ürpertici sezileri David'i altüst etti. Freud'un çizdiği insan tablosu sitayişkar olmadığı gibi kişiyi Tanrı'dan kopartıp iblis ile evlendiriyordu. Freud, insanoğlunun dünyaya çirkinlik ve küllerin örttüğü bir ufacık iyilik kıvılcımı ile doğduğuna, bu kıvılcımın Tanrı yani ruh olduğuna, bir hazine gibi korunması, güçlü bir ateşe dönüşünceye kadar özenle bakılması gerektiğine, külleri yok edecek olanın yine ateş olduğuna, zor olanın iyiliğin düşmanlarının maskesini düşürebilmek olduğuna, kayıtsızlık, tembellik, istibdat ve hatta dehanın iyiliğin düşmanı haline dönüşebileceğine dair Yahudi inancını inkar ediyor, düpedüz küfre giriyordu. Genç adam, psikoanalist ile haham arasındaki başlıca farkın, psikoanalistin iyilik kavramının bilimsel tanımından yoksunluğu olduğunu idrak ettiğinde kemiklerine kadar sarsıldı. Çünkü insanlığı korumakta çok geç kalındığını fark etti. Dini değerlerin yatsındığı bir toplumda iyilik kıvılcımını ateşlemeye çalışmak abesti. İyilik kavramını insandan vazgeçmiş bir mega mansion çağının anlayabileceği bilimsel terimlerle ifade etmekte olanaksızdı. Elinde kalan büyük makinenin ihtiyaçlarına göre değişen parça başı doğrular oldu. Montaj bantlarının çılgına çevirdiği işçilerin, eşlerinin eşcinsel olduğunu fark eden kadınların, bedenlerini istedikleri gibi kullanmalarının ne gibi bir sakıncası olduğunu soran gençlerin, çok para kazanmak gibi bir istem duyamayanların, her şeye karşın hayatta kalmalarını sağlamaya çalışmaktan başka çaresi kalmadı. Ancak David Pavlovich bir dehaydı. Dehasının hiç durmadan ürettiği çeşitlemeler, akademik kariyerde görülmemiş bir hızla yükselmesini sağladı. 35 yaşına geldiğinde, 3 kitabı ve 100'e yakın bilimsel makalesi olan ünlü bir psikoloji profesörü olarak büyük itibar görüyordu. Alan Catherine, ismi henüz Diana olmamıştı, önce hastası oldu Profesör Pavlovich'in. Ben hadım bir kralın yönettiği, insanların kısır, otların fosil olduğu kıraç bir toprakta yaşamaya çalışan, içi bomboş bir adam kızıyım. Dipnot T.S. Eliot diye tanıttı kendisini. Sonra da meydan okudu. Hayat felsefem iki nokta üst üste kainatta hiçbir şeyin hiçbir anlamı olmadığıdır. Nokta. Pavlovich üstüne bir çift erkeksi göz takılmış kalmış gibi silkindi. Kendini hep başkalarının cümleleriyle mi tanımlarsın? Sadece devlerin dedi genç kadın. Sadece devlerin. Bunalım çağı batılı aydınlarının iyiliklerine işleyen umutsuzluğu ve endişelerini yansıtan büyük eserleri bir çırpıda saydı. Batının çöküşü, cinnet çağımız, dişini tırnağına takan akıl, veba, buhran çağı, Dava 1984 25. saat. Anlıyorum, dedi David Pavlovich. Sahi mi? 25. saati yaşadığımızın farkında mısınız? Korkarım Gorgi'yi okumadım, dedi profesör. Ben bir suçlu Yahudiyim. Bağışla beni, gülücüğünü takındı. Anlatmak ister misin? Kütüphanede var. Omuz silkti. Uzun uzun sustu genç kadın. Sorun nedir? Ben senin doktorunum. Bana söyleyebilirsin, diye italikledi. Hala bakireyim, dedi Alan Catherine. Ve kimseye karşı hiçbir istek duymuyorum. Pavlovich gözlüklerini çıkardı. Temizlemeye koyuldu. Anlıyorum. Yeniden taktı. Alan Catherine'in soluk pamuklu giysisinin altından belli olan çamaşırsız bedenine, güneş yanığı güçlü kollarına, sadece tabandan ibaretmiş gibi duran sandaletlerinde kıpraşan kirli ayaklarına, uzun süredir su yüzü görmemiş kızıl saçlarına, gözlerinin yeşiline baktı. Sporcu musun? Sinema bölümünün su topu takımındayım. Anlıyorum. Ben de hareketsizlikten kasları incelmiş bir kitap kurduyum. Yani İngiltere'lisin. Boston, Puritan, artık değil, dedi Alan Catherine. Pavlovich kızın gözünde bir an için parıldayıp kaybolan endişeyi not etti. Tedavi seansları haftada birden üçe, derken yediye çıktı. Giderek mesihlerini, kaybolan cennetlerini, çile içinde geçen çocukluklarını, seçilmiş olmalarının yükünü, insanlığın geleceğine ilişkin umutsuzluklarını paylaştılar. David Pavlovich, Alan Catherine'in cinsel isteksizliğini her türlü fiziksel teması iffetsizlik kabul eden Püritan eğitimine yordu. Bilimsel açıklamasını yaptı. Ancak kızın karamsarlığına, korkularına çözüm getiremedi. Alan Catherine'in yaşadığı çağın icabı, özgür olmaya mahkum olduğunu söylüyor, her özgür insan gibi yaşamdan endişe, sahipsizlik ve yeisten başka bir şey beklememesi gerektiğini düşünüyordu. David Pavlovich, kainatın buyurulmuş bir düzen, yani kozmos değil, kendiliğinden oluşmuş Texas olduğunu anlattı. Tümüyle anlamsız olan Texas'te, yaşayan insanoğlu yaptığı seçimden sadece ve sadece kendisi sorumlu olduğu için ne kimseye hesap vermek ne de kimseden hesap sormak durumundaydı. Kendisinin kimseye sığınak olamayacağı tızadik cübbesini reddettiğinde kanıtlanmıştı. Bu bakımdan Alan Catherine'e bir şeyler vaat ettiği izlenimini vermek istemezdi. Ama çok iyi arkadaş olabilirlerdi. Bu da en önemlisiydi. Değil mi? Diye cevabını beklemediği bir soru sordu. 4. Oğlum, hikmetime dikkat et. Anlayışıma kulağını iy. Ta ki sağlam öğütleri tutasın ve kulakların bilgiyi korusun. Çünkü yabancı kadının dudakları bal damlatır ve ağzı yağdan yumuşaktır. Fakat sonu pelin otu gibi acıdır. İki ağızlı kılıç gibi keskindir. Hayatın düz yolunu bulmaz. Yolları dolaşıktır. Kendisi de bilmez. Tevrat, Süleyman'ın meseleleri 5. 1, 2, 3, 4, 6. Anlayışı aşka tercih edip ruh ve beden sağlığını David Pavlovich'e emanet ettiğinde ihanet etmediği ülküsü kalmamıştı Diana'nın. 1968'de New York'ta bir yargıcın huzurunda dinsizler gibi yapayalnız nikahlandılar. Yani kilise düğünü yapmadılar. David'in kendisine eş olarak bir goyim karısı seçmiş olması Bayan Levy'nin yüreğine indirdi. 6 ay içinde göçtü gitti Rachel Pavlovich. Ondan bir 6 ay sonra Boston Globe, 2. Dünya Savaşı Pasifik filosunun mor kalp madalyalı emekli binbaşısı, Oshinclaus Sanayi Boyaları'nın eski yönetim kurulu başkanı Robert Stephen Oshinclaus'un vefatını esefle bildirdi. Babasının ölümü üzerine Diana günahlarına bir tane daha ekledi. İsa katillerinin ahfadından olan kocasını John Winthrop'un öncü karakoluna, yani baba evine yerleşmeye getirdi. Mesih'in Birleşik Devletler'deki son mekanını da murdar etti. Dul bayan Austin Oshinclaus'un mukaddeslere tecavüz diye tanımladığı bu taşınma, evin salih sahibi müteveffa binbaşının kehanetini bir kez daha doğruladı. Uğursuzluklar peş peşe sıralandı. Tanrı, dini bütün Amerikalıların zor kazanılmış dolarlarını kendi adeti hilafına ve vazgeçtiği yabancı ülkelerde çarçur eden sözde Hristiyanlara unutamayacakları bir dizi ders verdi. Domuzlar Körfezi hezimetini Vietnam yenilgisi izledi. Muazzam Amerika'nın bu kavruk, bu şekilsiz, Bu cüce çıplaklar karşısında çaresiz kalması şahinlerin yüreklerine taş gibi oturdu. Diğer taraftan Kennedy döneminin Kuzey Vietnam'a gönderilmek üzere kan bağışlayacak kadar savaş aleyhtarı güvercinleri, ilerici liberaller, Birleşik Devletler'in Çin Hindi'ni terk etmesinden sonra Kızıl Kımerlerin zafere ulaşmasına, bitmeyen katliamlara, birbiri arkasına iktidar olan eli kanlı despotlara bakarak Amerikan müdahalesini kınamakla pek de iyi bir iş yapmamış olduklarını fark ettiler. Üçüncü dünya ülkelerindeki anti sömürge hareketlerinin Batı'nın coşkusuna değmeyecek kadar alelade ve müstebit devletlerle sonuçlandığı en coşkulu ilericiler tarafından bile kabul edildi. 1960'ların insancı duygulaşlığının yerini her biri çok yakın gelecekteki felaketlere işaret eden yeni gerçeklikler karşısında duyulan tedirginlik aldı. OPEC'in 1974'te aniden yükselttiği petrol fiyatları yeni gerçekliklerden birisiydi. Benzin faturalarının şaşırtıcı toplamları, Birleşik Devletler'in ithal petrole bağımlı, yani yabancı petrol üreticilerinin insafında olduğu dehşet verici gerçekliğini gün ışığına çıkarıverdi. Enerji, Birleşik Devletler'in emrine amade olmaktan çıkarak modernleşebilmeleri için bunca yardım ettikleri bir takım nankör entarlilerin tek eline girmişti. Oysa Amerika tekerlek üzerinde yaşardı. Enerjisi kısıtlanmış bir Amerika, tekerleklerin durduğu Amerika'ydı. Ve barbarlar hiç utanmadan eşitlikten bahsediyorlardı. Amerikan yaşam biçimini mahvetmek pahasına eşitlik istiyorlardı. Amerika'ya sayıca eşit ve muhaliftiler. Petrol sahalarını göz göre göre istimlak etmek niyetindeydiler. Bunu beceremedikleri takdirde dünya malı diye tanımladıkları petrolün nasıl paylaşılacağı kararını gelişmiş kapitalist ülkelere bırakacaklarına kendileri karar vermeye kalkışıyorlardı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki elçisi, ünlü siyaset bilimcisi Patrick Moynihan, tek ilgilendikleri şey eşitlik diye isyan ediyordu. Anlaşılan onları ne üretim ilgilendiriyor ne de özgürlük. Oysa biz özgürlük partisindeniz. Bu cümleyi duyduğum zaman hiçbir şey anlamadığımı hatırlıyorum. Günay açıklamıştı. Petrolü kimin ne kadar tüketeceğine ilişkin kuralların gelişmiş kapitalist ülkeler tarafından değil de Moynihan'ın bu yeni milletler dediği kimselerce konulması, dünya düzeninin bozulması, Batı'yı batı yapan mekanizmanın abluka altına alınması, dünyanın gelmiş geçmiş en muhteşem medeniyetinin, Amerikan medeniyetinin çatırdaması olarak algılandı. Moynihan Efendi bunu söylüyor. İzleyen cümlelere bak. Batı demokrasilerinin kollarını kavuşturup eski sömürgelerinin kendilerine zorbalık etmelerine izin veremeyeceklerini söylüyor. Zaten şu bayrakları bir açacak olsalarmış, serbest kalacak enerjinin hacmi kendilerini bile şaşırtırmış. Yine anlamadığımı görünce acı acı gülmüş. Zenginliğin tanrısal bir hak olduğuna inanan bir ulusun nedenli küstah, nedenli haklıcı, nedenli saldırgan olabileceğini senin Türk kafan anlamaz arkadaşım demişti. Haklı çıktı. Bu konuşmadan 5-6 yıl sonra Amerika gerçekten de bayrak açtı. Bu defa da Irak'ı yerle bir edip petrol meselesini toptan halletmeye hazırlanırken aynı Moynihan buraların aslında Türklere ait olduğunu, Sevr Antlaşması ile kaybettiklerini söylüyor.